Ayrım 2.
Balkan kuvvetlerinin karşısında Türklerin ve Varsalların yanı sıra Prens Konstantinos ile Dönek Marko Kraljeviç'in birlikleri dizilmişti. Aralarında bir tek Bizans İmparatoru 5. İones yoktu. Onun da yapılan çağrıya neden uymadığı bilinmiyordu. Temmuz ayının sonuydu. Gün bitmeyecekmiş gibiydi. Hele öğleden sonra zaman durmuştu sanki. Akşam yaklaştığında Türkler ordugahlarının önünde ıslak ot yakarak dumandan bir duvar oluşturdular. Balkanlılar da aynı şeyi yaptılar. İki düşman böylece birbirinin yüzünü görmeye artık katlanamadığını kanıtlamış oluyordu. Ya da karşıdakilerin gözünden bir şeyler saklamak istiyordu. Bu uzun bekleyişin sonunda düşündüklerinden daha karanlık bir gece bastırdı. Artık birbirini seçemeyen iki ordu, belirli bir rahatlığa kavuşacağı yerde kendini daha da huzursuz hissediyordu. Bakışların gün boyunca belleklerde biriktirdiği şeyler insanlara artık daha da ürkütücü geliyordu. Türk ordugahının araziye yayılışı, Balkanlıların çeşit çeşit bayrakları, sultanın çadırının karanlıkta tahmin edilmeye çalışılan yeri. Voyvoda Mircea, sultanı çadırının yerini belli etmeye kışkırtmak için yakınında ateş yaktırarak kendi çadırını aydınlatan ilk komutan oldu. Öteki prensler de onu izlediler. Ne var ki sultanın çadırı karanlıklara gömülü kalmayı sürdürdü. Balkanlıların kışkırtıcı bağırışları düşman kampında hiçbir yankı bulmadı. Müezzinlerin uzayıp giden, yarımada insanın ilk kez duyduğu ve bir ölüm ninnisi etkisi bırakan sesleri dışında Türklerin ordugahında çıt çıkmıyordu. Sinirleri bozulan Balkanlılar, ordularını oluşturan birliklerin her birine özellikle çarpışma öncesinde şarap içmemek gerektiğini anımsatıp bunu uygulamaya karar aldıklarını unutarak verdikleri sözü bozdular. Başlangıçta prensler, sonra öteki komutanlar birbirlerine karşılıklı armağanlar, özellikle alkollü içkiler göndermeye başladılar. Bunun ardından da muhafızlarının ve her birinin kendi ülkesinden ertesi gün kazanacağı zaferi ezgilerle kutlaması için getirdiği halk ozanlarının eşliğinde birbirlerinin çadırına karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Zafere olan inançlarını, günün doğması için sabırsızlandıklarını gizlemiyorlardı. Kimileri şafak sökmeden saldırıya geçmenin daha avantajlı olacağını bile düşünüyordu. Kimileri de işi her bir komutana kaç tutsak düşeceğini, bu tutsakları hangi pazarda, Venedik'te mi yoksa Ragosa'da mı satmanın daha avantajlı olacağını hesaplamaya kadar vardırıyordu. Halk ozanlarına gelince adetleri olduğu üzere eski ezgilerini tek sözcüğünü bile değiştirmeden söyleyip duruyorlardı. Sırp Prensi Lazar ile Arnavut Kontu Gijerk Balşa, Sırp gustalarının "Kalkın Sırplar, Arnavutlar Kosova'yı elimizden alıyor" diye bağırmasını, Arnavut halk ozanlarının da buna "Davranın Arnavutlar, Slav bizden Kosova'yı götürüyor" diye karşılık vermelerini dinlerken katıla katıla gülüyorlardı. "Bu dünyada bundan böyle işler işte böyle yürüyor" diye söze noktayı koyuyordu prenslerden biri. Damarlardaki kan yaşamda başka türlü, ezgilerde başka türlü akıyor ve insan iki arada bir derede kalıyor. Şehzade Beyazıt'ın gözüne uyku girmiyordu. Sonunda kalkıp çadırının önüne çıktı. Rüzgar, Balkanlıların şamatalarının uzaktan kulaklarına taşıyordu. "Ne ayıp," dedi kendi kendine. Babasının çadırının bulunması gereken yeri gözleriyle arayarak, "Uykun mu kaçtı?" Rum lalası Anastas'ın yumuşak sesiydi bu. Bol bir kaftana sarılmış, muhafızların solunda bir ağaç gövdesi gibi dik duruyordu. "Bu akşam," diye belirtti. Derin bir uykuya dalmış olan askerlerin dışında kalanların hepsi uyur gibi yapıyor. "Öyle mi düşünüyorsun?" diye sordu şehzade. "Aslında ben biraz daldım. Hatta çılgın bir düş bile gördüm. Bu lanet olası şamata uyandırdı beni." Genç subayların, hatta vezirlerin Balkanlıları görünce etkilendiklerini gözlemledim. "Bu çok doğal," diye cevap verdi Beyazıt. "Çoğu bir Hristiyan ordusuyla ilk kez karşılaşıyor. Dumandan duvar çekme işi daha erken yapılsaydı belki daha iyi olurdu." "Evet, hatta bunun için çok geç bile kalındığı söylenebilir," diye doğruladı şehzade. "Sana itiraf edeyim ki, karşımdakinin bir Hristiyan ordusu olduğunu bildiğim halde ben bile etkilendim." "Seni anlıyorum," diye karşılık verdi Anastas. Birkaç kez öksürdü, sesini küçük şehzadeye vaktiyle çok eskilerden gelen masallar anlatırken verdiği tek düze tonu vermeye çalışır gibiydi. Bu, hiç kesinti vermeden belirli bir hızla tek düze uzayıp giden bir ses tonuydu. "Seni her şeyden önce etkileyen şehzadem," diye devam etti onlardaki bu çeşitlilik. O bir sürü sancak ve ikon, haç ve alacalı budalacalı armalı flamalar, trompet sesleri, kont ve dük ünvanları, uzayıp giden çın çın öten ünvanlar, sonra her birinin kazandığı zaferi gelecek kuşaklara ezgilerle anlatmaya hazırlanan müzikçiler ve ozanlar. "Seni anlıyorum şehzadem." Özellikle bu çok renkliliği bizim ordumuzun gri tek düzeliğiyle karşılaştırdığında neler duyumsayabileceğini seziyorum. Ve o duyguları seninle paylaşıyorum. Ne var ki yarına kadar sabretmelisin. Yarın olunca gerçek savaş makinesinin bizim ordumuz olduğunu göreceksin, onlarınki değil. Toz topraktan simsiyah olmuş, çamur gibi donuk, tek bayraklı, tek komutanlı, ne armalı flamaları, ne böbürlenen ozanları, ne de çekmeceler dolusu adlara, soyadlarına ve ünvanlara sahip komutanları olan bu ordu, itaatli, kaprissiz, toprak kadar sağır ve anonim bu ordu, geleceğin ordusu şehzadem. Hareket etmezden önce askerlerimizden bazılarıyla konuşma fırsatını buldum. Çoğunun yalnızca adı var. Soyunu belirten bir adı bile yok. İçlerinde 1300 Abdullah, 900 Hasan, 1000'in üstünde İbrahim var. İşte bu gölge insanlar o kabadayı Balkanlıların karşısına çıkıp onların tavus kuşu kuyruğuna benzer adlarını ve ünvanlarını, daha sonra da kellelerini koparıp atacak. İşte şehzadem, durum bu. Uzun uzun konuştu ve Beyazıt, küçükken yaptığı gibi onun sözünü kesmedi. Anastas kendi ordularının, Osmanlı ordusunun tümüyle homojen olduğunu, belirsiz, seçilemez yüzüyle de bir bakıma Tanrı'yla özdeşleştiğini belirtti. Hristiyanlar diye ileri sürdü. Tanrılarını insan yüzüyle İsa'yla tasvir etmeye başladıklarından bu yana geleceklerini tamamen yitirdiler. Yaptıkları bu yanlışı düzeltmek için zaman zaman yüzünü silip onu bir haçla temsil ediyorlar. Ne var ki artık çok geç. Anastas iç geçirdi. Uzun yıllardan beri bir üyesi olduğu Hristiyan aleminin yenilgiye uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirme özgürlüğünü elde etmişti. Şehzadeye dünya üzerinde çekinilmesi gereken bir güç varsa bunun kuşkusuz kaprisli Avrupa değil, Moğol sürüleri olduğunu söylemek geçiyordu içinden. Onların daha da anonim, dolayısıyla daha korkunç olduklarını anımsatmak istiyordu. İnsanlığı steplerdeki ayrı kotları gibi sarıyor, deve dikenleri gibi batıyorlardı. Ne var ki ağzını açmadı. Savaş öncesi onu tedirgin etmek istemiyordu. "Şimdi dinlenmen gerek," dedi. Günün ilk ağırtılarını görebilmek için gözlerini ufka dikerek. "Yanılmıyorsam yarın ya da daha doğrusu bugün ordunun sağ kanadına komuta edeceksin." "Doğru," dedi şehzade. Beyazıt ona sırtını döndü. Ne var ki çadırına girmeden önce geri geldi. Alçak sesle, çekinerek birkaç yıl önce ona bir günah işlemiş gibi karşı cinse ilk kez duyduğu isteği itiraf ettiği zamanki ses tonuna yakın bir tonla sordu. "Anastas, neden her şeye karşın onların çılgınlığı beni çekiyor?" Anastas bu soruyu hemen yanıtlamadı. Bir an başı öne eğik kaldı, kulaklarından kafasının içine giren basit bir düşünce değil, çok ağır bir çakıl taşıydı sanki. "Çünkü kafanın içinde yeni düşünceler filizleniyor," dedi. Derinden gelen bir sesle. "Ama bu gece bunlardan söz etmenin sırası değil şehzadem. Her şeyi bir yana bırakıp dinlenmelisin. Yarın." Ne var ki Beyazıt çadırının kapısında gözden kaybolmuştu. Anastas cümlesini bitiremedi. Gün batıyor, batan günle birlikte Balkanlıların umutları da azalıyordu. Silahlarına baktıkça gülümsüyor, ne var ki hemen ardından yüzlerindeki bu gülümseme donup kalıyordu. Söylenmesi gereken her şey söylendi, yapılması gereken her şey yapıldı. Kalıplaşmış sözler, kalıplaşmış hareketler, çok eskiden kalan büyülü sözler yinelendi, borular çalındı, İsa'ya ve Meryem Ana'ya ilahiler okundu, sonra Prens Lazar'a övgüler düzüldü, hain Kraliyeviç'e beddualar edildi, öteki prensler, voyvodalar, kontlar ve Kral Tvertko yüceltildi, kendilerinden daha yürekli olmakla böbürlenenler lanetlendi. Sonunda bütün bu yapılanların boş olduğu gözlenerek kutsal Sırbistan, şanlı Eflak, ölümsüz Bosna, Kartal'ın oğlu Arnavutluk için dualar edildi ama öyle anlaşılıyordu ki bütün bu dualar için geç kalınmıştı. Karşılarında benzeri uygulamalara hiç başvurmayan Türkler yalnızca Allah adına savaşıyorlardı ve oraya üzerinde kafirlerin yaşadığı toprakları, onların gözünde bu, dünya üzerindeki en büyük sapkınlık, en büyük günahtı, doğru yola döndürmek için başka deyişle orayı İslam toprağına dönüştürmek için geldiklerinden en ufak bir kuşku duymuyorlardı. Balkanlılara gelince bilinçsizlik uçurumuna yuvarlanmaktaydılar. Üzerinde haçlar, aslanlar, tek ya da çift başlı kartallar bulunan flamalarıyla birlikte yere düştüler. Sonunda beyaz zambaklı sancaklar da mezarların üzerine örter gibi yere devrildi ve sel gibi akan Hristiyan kanıyla Türk kanı bin yıl sürecek evliliklerle bile karışamayacak ölçüde birbirine karıştı. Akşam olduğunda zaferin artık kazanıldığından hiç kuşkusu kalmayan Sultan Murat biraz dinlenmek istedi. Uykusuzluk onu o kadar etkilemişti ki kazanılan zafer bile acı bir içki gibi damağında kekremsi bir tat bırakıyordu. Dışarıda uzaktan zafer naraları yükseliyordu. "Biraz kestireceğim," dedi hükümdar ve askerlerinin bir an bile olsa onun yüzünü görmek istediklerini kendisine ilettiklerinde vezirlerin sözünü keserek "karşılarına benzerimi çıkarın," dedi. Vezirler hükümdarın uykuyla perdelenmiş gözlerinin tersine ateşler içindeymiş gibi çakmak çakmak parlayan gözlerle onu uzun uzun süzdüler. Sultan hemen uykuya daldı. Düşünde uzun süre önce ölmüş hizmetkarlarından ya da aşçılarından birini kendisine yakınırken gördü. "Seni anlamıyorum," dedi sultan. "Sen ölüp gittin. O dava da artık kapandı." "Hayır," diye üsteledi öbürü. "Senden büyük bir lütufta bulunmanı istemiyorum. Söz konusu olan yalnızca almış olduğum yara. Yanlamasına açılmış bir yara olduğundan ona bir türlü katlanamıyorum. Bu yarayı kıyamete kadar nasıl taşıyacağım? Düzeltme fırsatı çıkmıştı ama sen beni Kosova Ovası'na götürmedin." Sultanın içinden ona şu yanıtı vermek geçti. "Tuhaf düşüncelerin var evladım. Ne var ki öbürü sözünü sürdürmeye başlamıştı bile. Orada nasıl olsa en yürekli olanların hepsi öldü. Biraz önce bıçaklanan benzerinin de başına aynı şey geldi. Dikkatli ol ulu efendim." Bu son sözleri bambaşka bir ses tonuyla söylemişti. Sultan gözlerini açtı. Aynı sözleri yeniden duydu. Ne var ki bu kez bunları söyleyen ölü hizmetkar değil, kendi vezirleriydi. "Benzerini katlettiler padişahım. Balkanlı bir zındık üzerine atladı. Bindiği atın üzerine bir yaban kedisi gibi." Sultan kendine gelmek için silkelendi. Olup bitenler doğruydu. Benzerinin bedenini sürükleyerek çadırının önüne getiriyorlardı. Üzerinde sultan kaftanı vardı. Tüylerin ve daha başka süslerin arasında tam göğsünün ortasında da bir hançer. Benzerine bir an için baka kaldı. Şaşkındı. "İşte benim ölü bedenim," diye düşündü. Bu defalık asıl bedenimden başka bir beden. Gözlerini vezirlerine kaldırdı. Suikasttan kurtulduğu için onu kutlamamalarına şaşırdı. "Ne diye dikilip duruyorsunuz öyle? Benzerime benden daha çok mu üzüldünüz yoksa?" diyecek oldu. Sonra gözlerini yeniden cesede çevirdi. Gölgesiyle birlikte yere yıkılan çınar hakkında söylenen özlü söz kendi aklına mı gelmişti yoksa bunu vezirlerinden biri mi söylemişti, çıkaramadı. Bir an için o sözleri bir kez daha bastıran uykusunda gördüğü düşte yeniden yakasına yapışan hizmetkarının ya da aşçısının söylediğini sandı. Derin uykuya dalmadan önce sadrazamın şöyle buyurduğunu duydu. "Oğlunu çağırın buraya. Şehzade Yakup'u. Muzaffer babasının onu istediğini söyleyin." Ağzını açmaya, büyük bir üzüntü içinde var gücüyle gürlemeye çalıştı. "Neden Yakup, neden en büyük oğlum?" Kosova Ovası'ndan gizli ulakla gönderilen rapor, Kutsal Efendimizin ellerine teslim edilecektir. Kuşkusuz daha önce haber almış olacağınız gibi Kosova Savaşı sona erdi. Fransa Kralı 5. Charles, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Te Deum ayini için çok acele etti. Hristiyan müttefiklerimiz müthiş bir yenilgiye uğradı. Balkan duvarı 10 saat içinde yerle bir oldu. Hristiyan alemi bundan böyle Osmanlı belasıyla karşı karşıya kalmıştır. En ağır kayıpları Sırplar verdi. Prenslerin Lazar ile oğulları tutsak alındı. Diğer müttefikler Bosna Kralı, Eflak Voyvadası, Arnavut kontları ile Hırvat ve Macar boyarları bozguna uğradılar. Yazgının Sultan 1. Murad'ın ölümüyle yenik düşmüş olanları biraz olsun avutacağı sanıldıysa da Tanrı işe karışmakta geç kaldı. Bu olay akan kan selinin daha da artmasına neden oldu. Sultanın şehit olması üzerine eşi görülmemiş bir kıyım Türklerin deyişiyle kurban yapıldı. Binlerce savaş esiri boğazlandı. Bunların arasında Sırp prensi Lazar ile oğulları ayrıca 10 kadar boyar da vardı. Bu arada hükümdarın büyük oğlu Yakup Çelebi de öldürüldü ve Beyazıt Sultan ilan edildi. Sultanın ölümünü kalın bir giz perdesi örtmekte. Saldırıya uğradıktan hemen sonra daha akşam olmadan yeniden dirildi. Ortalıkta iki ayrı söylenti dolaşıyor. Bunlardan birincisine göre Sultan kendi çadırında bir Balkanlı'nın hançer darbesiyle öldürüldü. İkinci söylentiye göre de boğuşma sona erdikten sonra kanlı savaş alanını dolaşırken yine bir düşman askeri tarafından öldürüldü. İki söylenti de oldukça kuşku kaldırır görünüyor. İlki yani çadırda öldürülmesi akla yakın değil çünkü Türk geleneklerini çok az tanıyan biri bile sultanın çadırına kimsenin yaklaşamayacağını çok iyi bilir. Hem de böylesine önemli bir savaşta. İkinci söylentiye yani sultanın at üstünde yaptığı kısa gezinti sırasında öldürülmüş olmasına gelince bunun da birincisinin uyandırdığı kuşkudan aşağı kalır yanı yok. Akla gelen ilk soru cesetlerin arasında yatan o zındığın ayağa kalktıktan sonra nasıl olup da sultanın eğerine kadar yaklaştığı bilindiği gibi sultanın çevresinde kalabalık bir maiyet vardı. Yanıt vermesi daha güç ikinci soruda sıradan bir zırhın bile böyle bir darbeye dayanabilecek kadar sağlam olduğu düşünülürse, katilin nasıl olup da ani bir sıçrayışla atının üzerinde özel zırhını kuşanmış olarak oturmakta olan hükümdara ulaşıp elindeki hançerle ona kalbinden ya da boynundan öldürücü darbe indirebildiği. Ne var ki daha önemli bir başka bilmecenin ya da sorunun yanında bu kuşkular hafif kalıyor. O kanlı günün akşamında sultanın ölümünden hemen sonra iki şehzade arasında iktidar kavgasına meydan vermemek için vezirlerin toplanıp sultan adaylarından biri hakkında soğukkanlılıkla ölüm kararı verebilmiş olmaları. Bu durumda insan kendine haklı olarak seçilen kurbanın neden sultanın küçük oğlu Beyazıt değil de Yakup Çelebi yani tahtın yasal varisi olduğu sorusunu da sorabilir. Bütün bu anlatılanlardan sultanın bir Balkanlı tarafından değil de kendi çevresi tarafından bilmeceyi andırır biçimde ve uzun süreden beri hazırlanan bir komplo sonucu öldürüldüğü akla daha yakın bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bu da görünüşe göre yakın dönemde sarayda iki eğilimin ya da akımın ortaya çıktığını, bunlardan birine göre imparatorluğun ağırlığının büyük bölümünü Asya'da tutması, ötekine göre de tersine batıya doğru ilerleyebildiği kadar ilerlemesi gerektiğinin öne sürüldüğünü gösteriyordu. Bundan böyle doğrulanan belirtilere göre Şehzade Yakup da babası gibi imparatorluğun Asya'da kök salması yanlısıydı. Onun sultanın peşinden öldürülmesi bu siyasetlerden birinin bir yana bırakıldığının göstergesi. Bu açıdan bakıldığında sultanın ve veliaht şehzadenin öldürülmesi Osmanlıların topraklarımıza daha fazla akın yapmasına yol açacağından üzerimizdeki tehdit daha da artmış bulunmaktadır. Rapora ek. Bu raporda yer alan çözümlemenin doğruluğu sultanın bedeninin bir bölümünün Kosova Ovası'na gömülmüş olmasıyla daha da güçlenmektedir. Hükümdarın kanının ve organlarının bir bölümünün Hristiyan Kosova toprağına gömülmesinin, geriye kalanının da Osmanlı başkentinde toprağa verilmesinin kesin bir anlamı vardır. Balkanlıların eski halklarında kanla ilgili her şey bilindiği gibi sonsuzdur, ölümsüzdür, yazgının belirtisi niteliğini taşır. Öyle anlaşılıyor ki Türkler bu halklarla yarım yüzyıllık bir temas sonunda bu simgesel özelliklerin bazılarını kendilerine mal etmişler ve kendi hükümdarlarının kanıyla sulayarak bu ovayı hem lanetlemek hem de kutsamak, bu ovaya ve onun aracılığıyla da fetih tutkularına bir anlam, bir yazgı özelliği, başka deyişle günümüzde yaygın olan deyimi kullanacak olursak bir program kazandırmak istemişlerdir. Soylu bir kadın. 1. O zamana kadar bir savaşın bitiminde yenilenlerin tarafında hiç bulunmamıştı. Bu kez gün bitiminde bozgunun ilk belirtilerini gözledi. Yorgunluktan gözlerini kapattı ama yeniden açtığında önündeki manzara aynıydı. Askerler ve subaylar anafora kapılmış gibi her yana koşuşturup duruyordu. İki ya da üç kez kendisine seslenildiğini duydu. Güjork, şereli. Ne var ki bu çağrının yalnızca kendi kafasının içinde yankılandığını hemen fark etti. Çevresini saran kargaşa içinde hiçbir aşina yüz seçemiyordu. Onunkilere, Arnavutlara gelince onları öğleden bu yana gözden kaybetmişti. Bir savaşta en son ölen, her zaman ozanlar olur demişti Prens Lazar dün. Tüm ozanların, guzla çalan Sırpların, flüt çalan Eflaklıların ve Bosnalıların, Alplerden gelmiş tek telli lavta çalan Arnavutların savaşı tehlikesizce izleyebilmeleri için kendi çadırının çevresindeki bir tepeciğin üstünde toplanmalarını buyurduğunda. Ozanlar her zaman yazgının kayırdığı gözdelerdir diye eklemişti prensin yardımcılarından biri. Yüzünde hafif bir gülümseme, gözlerinde de kıskançlık parıltısıyla. Ama prens ona şu karşılığı vermişti. Onları yitirseydik, zafer türkülerimizi kim söylerdi? Ozanlar akşama kadar komutanın çadırının çevresinde kalmış ve birliklerin hareketlerini kimi zaman gözlerinde yaşlarla izlemişlerdi. Kavurucu bir sıcağın yaktığı Kosova Ovası ürkütücü bir ışık seline boğulmuştu. Göz kamaştıran bu yansıma içinde birlikler hiçbir emre uymuyormuş gibi hareket ediyorlardı sanki. Bir an gelip Türk kuvvetleri Hristiyan kuvvetlerinin baskısı altında orta kesimi seyreltip yay gibi iki yana açılınca komutan çadırından zafer naraları yükseldi. Bu bağrışmalar birkaç kez yinelendi. Ne var ki halk ozanları çarpışmaların akışını iyi izleyemiyordu. Yorgun gözleriyle sancakların hareketini izliyor, haçın hilali devirdiğini görüyorlardı ama aşırı ışık yüzünden serap da görmüş olabilirlerdi. Dünkü şarap şöleninde olduğu gibi. Gereğinden fazla ilerliyorlar diye bağırdı ozanlardan biri. Bu, dün gece savaştan önce kimsenin prenslerin bile şarap içmemesi gerektiğini herkese anımsatan ozandı. Bir Sırp süvari bölüğü Prens Lazar'ın çadırına doğru hışım gibi geldiğinde yeniden naralar atıldı. Askerler onlara eşlik etmek için peşlerinden koşunca ozanlar onların neden bu kadar sevinçli olduklarını anladı. Atların ayaklarına bal ve pirinç bulaşmıştı. Bu da Hristiyan ordusunun Türk kuvvetlerini iyice bozduğunu, hatta arkaya geçip erzak yığınlarını bile dağıttığını gösteriyordu. Zaman zaman çevreden yeniden zafer naraları yükseliyordu. Ne var ki Güjork içini saran sıkıntıdan henüz kurtulamamıştı. Özellikle de şiddetli ışık başını döndürüyordu. Biraz sonra bu rahatsızlığı yalnızca kendisinin duymadığını gözledi. Sevinç çığlıklarıyla karşılanan kahramanların bindiği atlar geldikleri yere doğru uzaklaşırken tırnaklarına bulaşan ballar yüzünden daha tembel davranıyormuş gibi geldi ona.